Ayrım 1.
3. kısım Eskişehir hayatı. Risale-i Nur'un gittikçe inkişaf ettiğini, iman ve İslamiyet'in kuvvetlenmeye başladığını anlayan gizli din düşmanları, Bediüzzaman gizli cemiyet kuruyor, rejim aleyhindedir, rejimin temel nizamlarını yıkıyor gibi uydurma ve hükümeti aldatıcı tertip ve ithamlarla 1935 senesinde Eskişehir Ağır Ceza Mahkemesi'nde idam kastıyla ve muhakkak surette mahkum edilmesi direktifiyle hakkında dava açtırılıyor. Bunun üzerine dahiliye vekili ve jandarma umum kumandanı teçhiz edilmiş askeri bir kıta ile birlikte Isparta'ya geliyorlar. Isparta Afyon yolu boyunca süvari askerleri yerleştiriliyor. Isparta vilayeti ve civarı askeri birliklerle kontrol altında bulunduruluyor. Bir sabah vakti masum ve mazlum Bediüzzaman inzivagahından çıkarılarak talebeleriyle beraber elleri kelepçeli olarak kamyonlarla Eskişehir'e sevk ediliyor. Yolda Bediüzzaman ve talebelerine yakın bir alaka duyan müfreze kumandanı Ruhi Bey kelepçeleri çözdürüyor. Bu suretle namazlar kazaya bırakılmadan yola devam ediliyor. Hakikati ve Bediüzzaman'ın masumiyetini idrak eden müfreze kumandanı, Bediüzzaman ve talebelerinin bir dostu olmuştur. 120 talebesiyle Eskişehir hapishanesine getirilen Said Nursi, tam bir tecrid-i mutlak içerisine alınarak, kendisine ve talebelerine dehşetli işkenceler tatbikine başlanıyor. Bediüzzaman Said Nursi, kendisine yapılan bu işkence ve azaplara rağmen, 30. lem'a ve 1. ve 2. şuaları telif ediyor. Hapisteki birçok kimseler, Üstad Bediüzzaman hapse girdikten sonra, ıslah-ı nefs ederek, mütedeyyin bir hale geliyorlar. Gizli dinsizler, Isparta havalisinde, Bediüzzaman ve talebeleri idam edilecek diye propagandalar yaptırarak, korku ve dehşet saçıyorlar. Haşiye, evet, zulmün sonu, zalimin mahvına olarak öyle tecelli eder ve etmiştir ki, o planları yapanlar, şimdi ölümün idamı ebedisine mahkum bir vaziyette, cehennemin esfel-i safiliğine yuvarlanmakta, tam mağlubiyet ve cehennem azabından daha şedid azaplar içerisinde, şevketi sönmüş olarak, zelilane bir ömür geçirmektedirler. Bediüzzaman ise, iman ve İslamiyetin bahadır ve kahraman bir hadimi olarak, İslami bir izzet ve imani bir şehametle hala yaşamakta, Kur'an ve iman hizmetini devam ettirmekte ve İslami zaferleriyle Müslüman Türk milletine ve alemi İslam'a manevi bayramlar idrak ettirmektedir. Diğer taraftan Bediüzzaman hapse konulmasından mütebellit muhtemel bir isyan hareketinin vukuundan korkan İstibdat ve Ceberut devrinin hükümet reisi Şark vilayetlerine seyahate çıkıyor. Halbuki Bediüzzaman ömrü boyunca müsbet hareket etmeyi düstur edinmiş, birkaç adamın hatasıyla yüzer adamların zarar görmesine sebep olunamaz demiştir. Bunun içindir ki yapılan o kadar gaddarane zulümler esnasında bir tek hadise meydana gelmemiş ve Bediüzzaman Said Nursi talebelerine daima sabır ve tahammül ve yalnız iman ve İslamiyete çalışmayı tavsiye etmiştir. Ve bu gibi evhamların dinsizlik hesabına maksadı mahsusla husule getirildiğini herkes anlamıştır. Bediüzzaman 120 talebesiyle beraber 1935'te Eskişehir Ağır Ceza Mahkemesi'ne sevk ediliyor. Ani yapılan araştırmalarla elde edilen bütün risale ve mektuplar meydanda olduğu halde, mahkumiyetlerini intihaç edecek bir delile rast gelinememiş ve neticede kanaat-ı vicdaniye ile keyfi bir surette Said Nursi'ye 11 ay ve 15 arkadaşına da 6'şar ay ceza vererek, mütebaki kalan 105 kişiyi beraat ettirmiştir. Halbuki isnat edilen suç sabit olsaydı, Bediüzzaman Said Nursi'nin idamına ve arkadaşlarının da hiç olmazsa ağır hapsine hükmedilecekti. Nitekim bu yersiz karara Bediüzzaman itiraz etmiş ve bu cezanın bir beygir hırsızına veya bir kız kaçırıcısına layık olduğunu belirterek, kendisinin ya beraatına veya idamına veyahut 101 sene hapse mahkumiyetine hükmedilmesini ısrarla istemiştir. Burada harika bir hadiseyi nakletmeden geçemeyeceğiz. Şöyle ki, Bediüzzaman hapisteyken bir gün o zamanın Eskişehir Müdde-i Umumisi üstadı çarşıda görür. Hayret ve taaccüple ve vazifesine son vereceği ihtariyle hapishane müdürüne ne için Bediüzzaman'ı çarşıya çıkardınız? Şimdi çarşıda gördüm der. Müdür de, hayır efendim, Bediüzzaman hapishanede, hatta tecrittedir. Bakınız diye cevap verir. Bakarlar ki, üstad yerindedir. Bu harika vakıa, adliyede şai olur. Hakimler, bu hale akıl erdiremiyoruz diye birbirlerine naklederler. Haşiye, aynen bunun gibi bir vakıa da Bediüzzaman Denizli hapsindeyken olmuştur. Üstadı, halk 2-3 defa muhtelif camilerde sabah namazında görür. Savcı işitir, hapishane müdürüne pür hiddet. Bediüzzaman'ı sabah namazında dışarıya, camiye çıkarmışsınız der. Tahkikat yapar ki, üstad hapishaneden dışarı katiyen çıkarılmamış. Eskişehir hapishanesindeyken de bir cuma günü, hapishane müdürü katip ile otururken bir ses duyuyor. Müdür bey, müdür bey! Müdür bakıyor Bediüzzaman yüksek bir sesle. Benim mutlaka bugün Ak Camii'de bulunmam lazım. Müdür, peki efendi hazretleri, diye cevap veriyor. Kendi kendine, herhalde hoca efendi kendisinin hapiste olduğunu ve dışarıya çıkamayacağını bilemiyor diye söylenir ve odasına çekilir. Öğle vakti, Bediüzzaman'ın gönlünü alayım, Ak Camii'ye gidemeyeceğini izah edeyim düşüncesiyle, üstadın koğuşuna gider. Koğuş penceresinden bakar ki, Bediüzzaman içeride yok. Hemen jandarmaya sorar. İçerideydi, hem kapı kilitli cevabını alır. Derhal camiye koşar, Bediüzzaman'ın ileride, birinci safta, sağ tarafta namaz kıldığını görür. Namazın sonlarında Bediüzzaman'ı yerinde göremeyip, hemen hapishaneye döner. Hazreti Üstad'ın, Allahu Ekber diyerek secdeye kapandığını hayretler içerisinde görür. Bu hadiseyi bizzat o zamanki hapishane müdürü anlatmıştır. Bediüzzaman Said Nursi'nin Eskişehir Mahkemesi müdafaatından bir kısmı. 1935. Eskişehir Mahkemesi'nde Said Nursi'nin siyasi şeylerle meşgul olmadığı tahakkuk etmiş, sadece bir ayet-i kerimeyi tefsir eden bir risalesinden dolayı ceza verilmiştir ki, ayet-i kerime tefsirinden dolayı bir müfessiri cezalandırmak, dünyanın hiçbir mahkemesinde görülmemiştir. Elbette ve elbette büyük bir adli hatadır. O müdafaadan bir parça. Ey heyet-i hakime! Beni 4-5 madde ile ittiham edip tevkif ettiler. Birinci madde, irtica fikriyle dini alet edip, emniyet-i umumiyeyi ihlal edebilecek bir teşebbüs niyeti olduğu ihbar edilmiş. El cevap, evvela imkanat başkadır, vukuat başkadır. Her bir fert, çok adamları öldürebilmesi mümkündür. Bu imkanı katil cihetiyle mahkemeye verilir mi? Her bir kibrit, bir haneyi yakması mümkündür. Bu yangın imkanıyla kibritler imha edilir mi? Saniyen, 100.000 defa haşa. İştigal ettiğimiz ulûm-u imaniye, rızâ-i ilahiyeden başka hiçbir şeye alet olamaz. Evet, güneş kamere peyk ve tabi olmadığı gibi, saadet-i ebediyenin nurani ve kutsi anahtarı ve hayat-ı uhreviyenin bir güneşi olan iman dahi, hayat-ı içtimaiyenin aleti olamaz. Evet, bu kainatın en muazzam meselesi ve şu hilkat-ı âlemin en büyük muamması olan sırr-ı imandan daha ehemmiyetli bir mesele-i kainat yoktur ki, bu mesele-i sırr-ı iman ona alet olsun. Ey heyet-i hakime! Eğer bu işkenceli tevkifim yalnız hayat-ı dünyeviyeme ve şahsıma ait olsaydı, emin olunuz ki 10 seneden beri sükût ettiğim gibi yine sükût edecektim. Fakat tevkifim, çokların hayat-ı ebediyelerine ve muazzam tılsım-ı kainatın keşfini tefsir eden Risale-i Nur'a ait olduğundan, 100 başım olsa ve her gün biri kesilse, bu sırr-ı azimden vazgeçmeyeceğim ve sizin elinizden kurtulsam, elbette ecel pençesinden kurtulamayacağım. Ben ihtiyarım, kabir kapısındayım. İşte o müthiş tılsım-ı kainat keşşafı olan, Kur'an-ı Hakîm'in o muazzam keşfini göze gösterir bir surette, tefsir eden Risale-i Nur'un, o tılsıma ait yüzer meselelerinden, bu herkesin başına gelecek olan ecele ve kabre ait, yalnız bu sırr-ı imana bakınız ki, acaba bu dünyanın bütün muazzam mesail-i siyasiyesi, ölüme, ecele inanan bir adama daha büyük olabilir mi ki, bunu ona alet etsin? Çünkü, vakit muayyen olmadığından, her vakit baş kesebilen ecel, ya idam-ı ebedidir veyahut daha güzel bir aleme gitmeye terhis tezkeresidir. Hiçbir vakit kapanmayan kabir, ya hiçlik ve zulümat-ı ebediye kuyusunun kapısıdır veyahut daha daimi ve daha nurani baki bir dünyanın kapısıdır. İşte Risale-i Nur, keşfiyat-ı kutsiye-i Kur'aniyenin feyziyle, 2x2 4 eder derecesinde kat'iyetle gösterir ki, eceli idam-ı ebediden terhis vesikasına ve kabri dipsiz hiçlik kuyusundan müzeyyen bir bahçe kapısına çevirmeleri, şüphesiz kat'î bir çaresi var. İşte bu çareyi bulmak için, bütün dünya saltanatı benim olsa, bilâ tereddüt feda ederim. Evet, hakiki aklı başında olan feda eder. İşte efendiler, bu mesele gibi yüzer mesail-i imaniyeyi keşf ve izah eden Risale-i Nur'a, evrak-ı muzırra gibi, haşa 100.000 defa haşa, siyaset cereyanlarına alet edilmiş garazkâr kitaplar nazarıyla bakmak, hangi insaf müsaade eder, hangi akıl kabul eder, hangi kanun iktiza eder? Acaba istikbal neslatisi ve hakiki istikbal olan ahiretin ehli ve Hakim-i Zülcelali bu suali müsebbiblerinden sormayacaklar mı? Hem bu mübarek vatanda bu fıtraten dindar millete hükmedenler elbette dindarlığa taraftar olması ve teşvik etmesi vazife-i hakimiyet cihetiyle lazımdır. Hem madem laik cumhuriyet prensibiyle bitarafane kalır ve o prensibiyle dinsizlere ilişmez, elbette dindarlara dahi bahaneler ile ilişmemek gerektir. Salisen, bundan 12 sene evvel Ankara reisleri, İngilizlere karşı Hutuvat-ı Sitte namındaki mücahedatımı takdir edip, beni oraya istediler, gittim. Gidişatları benim ihtiyarlık hissiyatıma uygun gelmedi. Bizimle çalış dediler. Dedim, yeni Said öteki dünyaya çalışmak istiyor. Sizinle çalışamaz, fakat size de ilişmez. Evet, ilişmedim ve ilişenlere de iştirak etmedim. Çünkü, ananat-ı milliye-i İslamiye lehinde istimal edilebilir bir dehâ-i askeriyi, anane aleyhine çevirmeye ma teessüf bir vesile oldu. Evet, ben, Ankara reislerinde, hususan reisi cumhurda bir dehâ hissettim ve dedim, bu dehayı kuşkulandırmakla ananat aleyhine çevirmek caiz değildir. Onun için ne kadar elimden gelmişse dünyalarından çekindim, karışmadım. 13 seneden beri siyasetten çekildim. Hatta bu 20 bayramdır bir ikisinden başka umumlarında bu gurbette kendi odamda yalnız mahpus gibi geçirdim. Ta ki siyasete bulaşmam tevehhüm edilmesin. Hükümetin işlerine ilişmediğime ve karışmak istemediğime delalet eden birinci delil. 13 senedir siyaset lisanı olan gazeteleri bu müddet zarfında hiç okumadığım, 9 sene oturduğum Barla köyünde 9 ay ikamet ettiğim Isparta'da dostlarım biliyorlar. Yalnız Isparta tevkifhanesinde gayet insafsız bir gazetecinin dinsizcesine Risale-i Nur'un talebelerine hücumunun bir fıkrası istemediğim halde kulağıma girdi. İkinci delil. 10 senedir Isparta vilayetinde bulunuyordum. Dünyanın çok tahavvülatı içinde siyasete karışmak teşebbüsüne dair hiçbir emare, hiçbir tereşühat görülmediğidir. Üçüncü delil, hiçbir hatıra gelmeyen, ani olarak benim ikametgahım bastırıldı, tam taharri edildi. 10 seneden beri en mahrem evrakımı ve kitaplarımı aldılar. Hem vali dairesi, hem polis dairesi, bu kitaplarımda siyaseti hükümete ilişecek hiçbir maddeyi bulamadıklarını itiraf etmeleridir. Acaba 10 sene değil, belki 10 ay benim gibi sebepsiz nefyedilen ve merhametsizce zulüm gören ve işkenceli tazyik ve tarassut edilen bir adamın en mahrem evrakı meydana çıksa, zalimlerin yüzlerine savrulacak 10 madde çıkmaz mı? Eğer denilse, 20'den ziyade mektupların yakalandı. Ben de derim, o mektuplar birkaç sene zarfında yazılmışlar. Acaba 10 sene zarfında 10 dosta, 10 ve 20 ve 100 mektup çok mu? Madem muhabere serbesttir ve dünyanıza ilişmezler, 1000 olsa da bir suç teşkil etmezler. Dördüncü delil, müsaade edilen bütün kitaplarımı görüyorsunuz ki, siyasete arkalarını çevirip, bütün kuvvetleriyle imana ve Kur'an'a, ahirete müteveccih olmalarıdır. Yalnız 2-3 risalelerde, eski Said sükûtu terk ederek bazı gaddar memurların, işkencelerine karşı hiddet etmiş. hükümete değil, belki vazifesini suistimal eden o memurlara itiraz eylemiş. Mazlumane şekvasını yazmış. Fakat yine o 2-3 risaleyi mahrem deyip neşrine izin vermedim. Has bir kısım dostlarıma münhasır kalmışlardır. Hükümet ele bakar ve zahire dikkat eder. Kalbe bakmak, gizli ve hususi işlere bakmak hakkı yoktur ki, herkes kalbinde ve hanesinde istediğini yapabilir ve padişahları zemmeder, beğenmez. Ez cümle, 7 sene evvel daha yeni ezan çıkmadan, bir kısım memurlar sarığıma, hem hususi şafiice ibadetime müdahale etmek istemelerine mukabil, bir kısa risale yazıldı. Bir zaman sonra yeni ezan çıktı, ben o risaleyi mahrem dedim, intişarını men ettim. Hem ez cümle, Darül Hikmet-ül İslamiye'de bulunduğum zaman, tesettür ayeti aleyhinde Avrupa'dan gelen itiraza karşı bir cevap yazmıştım. Bundan bir sene evvel, eski matbu risalelerimden alınan ve 17. Lema namındaki risalenin bir meselesi olarak kaydedilmiş ve sonra 24. Lema ismini alan kısacık tesettür risalesi, ilerideki kanunlara temas etmemek için o tesettür risalesini setrettim. Her nasılsa yanlışlıkla bir yere gönderilmiş, hem o risale, medeniyetin, Kur'an'ın ayetini ettiği itiraza karşı müskit ve ilmi bir cevaptır. Bu hürriyet-i ilmiye, cumhuriyet zamanında elbette kayıt altına alınamaz. 5. delil, 9 senedir bir köyde inzivayı ihtiyar ettiğim ve hayat-ı içtimaiyeden ve siyasetten sıyrılmak istediğim ve bu defa gibi müteaddit başıma gelen bütün işkencelere tahammül edip, dünya siyasetine karışmamak için bu 10 senede hiç müracaat etmediğimdir. Eğer müracaat etseydim, Barla yerine İstanbul'da oturabilirdim. Ve belki bu defadaki gaddarane tevkifimin sebebi, müracaatsızlıktan küsen ve gururlarına dokunan Isparta valisinin ve hükümetin bazı memurlarının garazlarından veya iktidarsızlıklarından habbe-i kubbe yapıp, dahiliye vekaletini evhamlandırmasıdır. Elhasıl, benim ile temas eden bütün dostlarım bilirler ki, siyasete değil karışmak, değil teşebbüs, belki düşünmesi dahi esas maksadıma ve ahval-i ruhiyeme ve hizmet-i kutsiye-i imaniyeme muhaliftir ve olamıyor. Bana nur verilmiş, siyaset topuzu verilmemiş. Bu halin bir hikmeti şudur ki, hakaiki imaniyeye müştak ve memuriyet mesleğine giren birçok zatları, bu hakaike, endişeli ve tenkitkârâne baktırmamak, onlardan mahrum etmemek için, Cenâb-ı Hak kalbime siyasete karşı şiddetli bir kaçınmak ve bir nefret vermiştir kanaatindeyim. Binbaşı merhum Asım Bey isticvab edildi. Eğer doğru dese, üstadına zarar gelir. Ve eğer yalan dese, 40 senelik namuskârâne ve müstakimane askerliğinin haysiyetine çok ağır gelir diye düşünüp, Ya Rab, canımı al diyerek, 10 dakikada teslimi ruh eyledi. İstikamet şehidi oldu ve dünyada hiçbir kanunun hata diyemeyeceği bir muavenet-i hayriyeye ve bir tasdike hata tevehhüm edenlerin çirkin hatalarına kurban oldu. Evet, Risale-i Nur'dan tam ders alan bir su içer gibi kolayca terhis tezkeresi telakki ettiği ecel şerbetini içer. Eğer benden sonra dünyada kalan kardeşlerimin teellümlerini düşünmeseydim, ben de Ali Cenap kardeşim Asım Bey gibi, Ya Rab canımı da al diyecektim. Her neyse, benim sebebi ittihamımdan olan